Evet Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, eksik olmayın.
Bugün geçmişe yolculuğumuzda yine tarihin önemli portrelerinden birini konuşacağız.
Evet.
Hemen detaylandıralım mı?
Şimdi son zamanlarda Kanuni Sultan Süleyman devri moda oldu. Kanuni Sultan Süleyman devrinin de en meşhur simalarından birisi Hürrem Sultan ise ikinci siması Mihrimah Sultan'dır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, yegane kızı olarak bilinir. Aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın başka kızı da var. Raziye Sultan. Bunu çok kişi bilmez. Genç yaşta dünyadan elini eteğini çekmiş. Süt amcası Yahya Efendi'ye mürit olmuş ve genç yaşta vefat etmiş evlenmeden. Kabri Yahya Efendi türbesindedir. Girenler zaten sağ tarafta tasasız Raziye Sultan'ın kabrini görmektedirler. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı olarak meşhur olan Mihrimah Sultan. Mihir, güneş, mah, ay demektir Farsça. Hı hı. Mihrimah söylenişi dile kolay geliyor ama doğrusu Mihrimah'tır, ay ve güneş demek. Bu Mihrimah Sultan neden mühimdir? Bir kere Hürrem Sultan'ın kızıdır ve Osmanlı Devleti'nin en parlak devrinde yaşamıştır. İkincisi, devrinin en zengin hanımlarından birisidir. Ve yine aynı zamanda devrinin en hayırsever hanımlarından birisidir. İstanbul'da yaşayanlar bilirler. İstanbul'un iki girişinde, bir Üsküdar iskelesinde, bir de Edirne Kapı'da çok muhteşem iki tane camii vardır. Edirne Kapı Mihrimah ve Üsküdar İskele Mihrimah Sultan Camii diye bilinir. Bir tanesi iki minarelidir Üsküdar'daki. Edirne Kapı'daki tek minarelidir. Her ikisi de birbirinden güzel birer camidir. Aynı zamanda Mimar Sinan eseridir. Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş, bina edilmiş camilerdir. Bu camilerle alakalı da son zamanlarda yine bazı spekülasyonlar yapıldı. Antiparantez. İşte rivayete göre Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a aşık olmuş. Mihrimah Sultan'ı bir seferde görmüş babasının yanında. Hatta onun gözüne girmek için 13 büyük bir köprü yapmış. Fakat daha sonra da evlendirilmesi gündeme gelince Mihrimah Sultan, hı hı, Mimar Sinan talip olmuş. Fakat vermemişler. Onun üzerine de aşkını, bu platonik aşkını, hı hı, yaptığı eserlerde terennüm etmiş. Bu Mihrimah Sultan ve Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan camilerinin silüetini güya Mihrimah Sultan'a benzettiği söyleniyor. İskele Camii, Üsküdar Camii böyle, hı hı, topuklarına kadar inen bir kadın görüntüsü. Mihrimah Sultan Camii'nin içi ise yine saçları topuklarına kadar inen bir hanım görüntüsü taşıyor derler. Tabii bu gerçek bir hadise değil. Bütün internet sitelerinde geziyor, herkes de bunu konuşuyor ama hakikatte böyle bir şey olmamıştır. Bir kere hiçbir vesikada bundan bahsedilmiyor. Bu dedikodu da, dahi olsa bir ima edilmiyor. Mihrimah Sultan'ın evlendiği zaman Mimar Sinan 50'sinde bir istihkam subayıdır. Mihrimah Sultan'ı görmesi, tanıması, aşık olması zaten mümkün değil.
Saraya çok sık girip çıkan bir müdür.
Saraya mimar başılık yapmış, sel mimarlık
yani
yapmış
o tarihe
ama
kadar
de saraya girip çıkması mevzu bahis değil. Sarayın ikinci kısmına girer en nihayet. Üçüncü kısmına, harem kısmına girmesi mümkün değil. Yani sultanı görmesi mümkün değil. Görüp aşık olması mümkün değil. Evli barklı, yaşlı bir adam. Kaldı ki sultan o kadar güzel bir hanım değildi. Yani görünce vurulacak bir kadın değildi Mihrimah Sultan. Zekasıyla, iyi huyuyla tanınıyor. Çok güzelliğiyle bilinmiyor. Onun için pek makul değil. Bir de böyle bir istikam subayının zaten padişahın kızını istemesi mümkün değil. Hele bir de hadiseye yakıştırılan bir tabiat hadisesi var. Güya 21 Mart'ta yani doğum gününde, hı hı, Mihrimah Sultan'ın efendim işte güneş bir tarafta, ay bir tarafta görünüyor. Hı hı. Böyle yukarıdan bir yerden bakanlar bu caminin, her iki caminin arkasından Mihr ile Mahı yani ay ile güneşi görüyorlar. Bu da Mihrimah Sultan'ı için yapılmış bir sembolik gösteri. Halbuki Mihrimah Sultan'ın doğum yılı bile belli değil. Nerede kaldı ki ayı günü belli olsun? Kaldı ki ay ve günde zaten miladi takvime itibar edilmez. Bu her bakımdan uydurma. Bir roman mevzusudur bu. Ama hoş bir hikaye.
Bu hikayeler ama tarihin sevilmesini ve biraz daha detaylı incelenmesini,
evet,
sağlıyor.
Evet, ben karşı değilim. Karşı değilim ama İşte bizde de bir adet vardır. Bir hikaye uydurulduğu zaman bunun hemen tarihi olarak gerçek olduğuna inanılır. Ve bir müddet sonra artık siz o hikayenin hilafını iddia edemezsiniz. Hı hı. Yani söylediğiniz zaman muazzam bir reaksiyon
doğurur. Fısıltı gazetesi yazdıysa.
Evet. Onun için yani bir de işin böyle bir yönü var. Şimdi Mihrimah Sultan'ı biz tabii hayırseverliğiyle tanıyoruz. Ama sadece hayırseverliği değil, zekası ve kabiliyetiyle de ön plana çıkmış. Hürrem Sultan zaten çok zeki bir kadındı, annesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili hanımı çok güzel bir kadındı. Çok zeki bir kadındı, çok becerikli bir kadındı. Hı. O yetiştirmiş kızını, iyi bir tahsil görmesini sağlamış o zamanın şartlarında. Nereden anlıyoruz bunu? Yazdığı yazılardan anlıyoruz. Mihrimah Sultan'ın güzel bir yazısı var, edebiyatı kuvvetli. Bu bakımdan diğer emsali kadınların üstünde bir kültür seviyesine, entelektüel seviyeye malik olduğunu anlamak mümkün. Babasının bu sebeple gözüne girmiş, 4 hatta 5 erkek kardeşin bir kız kardeşidir. Bu bakımdan çok kıymetli ama babası bu kızına çok kıymet vermiş. Öyle ki Hürrem Sultan babasının sağlığında vefat etti. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman hep Mihrimah Sultan'ı yanında tuttu. Hep ona kıymet verdi. Hep ona istişare etti.
Evet, böyle bir şey var mı hakikaten? İstişare etmesi,
evet, doğru,
danışması,
doğru,
hatta birlikte karar alması.
Birlikte karar almak diye bir şey mevzubahis olamaz ama tabii padişahın yanında bulunan çevre mühimdir. Yani onunla sık görüşme imkanına sahip olan kimselerin, hükümdarın kararında, karar alma mekanizmasının başındaki kimselerin karar almasında mühim rol oynayacağı düşünülebilir. Hürrem Sultan da böyleydi. Padişah sefere gittiği zaman neredeyse Hürrem Sultan baş şehirdeki bütün dedikoduları, olup bitenleri padişaha bildirirdi. Bu bakımdan Hürrem Sultan'ın rolü çok büyüktür. Hatta hasımları, sevmeyenleri bu sebeple Hürrem Sultan'a devlet işlerine karışmakla, padişahı yönlendirmekle ve bazı entrika ve komplolar çıkarmakla itham etmişlerdir. Halbuki bu doğru değildir. Kanuni Sultan Süleyman gibi çok yüksek bir şahsiyet, öyle hanımların değil, çok daha kabiliyetli kimselerin bile sözüyle hareket edecek birisi değildir. Ama ister istemez, dediğim gibi, yani bir hükümdara, karar alma mekanizmasında olan birine yakın olan bir kimsenin elbette ki bir takım hadiselerde fikir beyanında bulunması ve bunun kabul edilmesi beklenir. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın pek de taraftar olmadığı Malta seferine kızının ısrarına, kızının çok ısrarcı olduğunu biliyoruz. Kızı çok ısrar etmiş bu sefere çıkmasını. Ve hatta kendi kesesinden donanmaya 400 gemi vermiştir. 400 gemi. Evet, 400 Hı-hı. gemi yaptırarak, 400 gemi yaptırarak gemiye hediye etmiştir. Yani böyle de bir hizmeti olmuştur. Çünkü çok zengin bir hanımdı Mihrimah Sultan. Bu bakımdan padişah tarafından sevildiğini, sözüne itibar edildiğini biliyoruz.
Peki biraz geçmişe dönelim, yani başa dönelim. Bazı karakterlerin aslında hiç yaşamadığı halde yaşamış gibi gösterildiği, bazı karakterlerle ilgili ise hem saray notlarında, kitaplarında, defterlerinde ciddi bilgiler olduğu, hem de sosyal hayata izler bıraktığını biliyoruz. Mihrimah Sultan için böyle kesin bilgiler var mı?
Mihrimah Sultan saray hanımlarından doğum tarihini bile kesin bilmiyoruz. Hakkındaki malumatımız fazla değil. Hatta Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine ait malumat, hanedan üyelerine ait malumatlarımız çok az. Gelişme döneminde bile, yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında bile pek çok saraya dair malumatlar noksan. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın bazı hanımları var. Evlendiğini biliyoruz fakat isimlerini bilmiyoruz. Hı hı. Yani düşünün, Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımlarından ismi bilinmeyenler var. Pek çok padişahın annesi ismi kati değildir. Bazı kaynaklarda farklı geçer, başka kaynaklarda farklı geçer. Bu iş Kanuni Sultan Süleyman devri içinde böyle. Düşünün, Kanuni Sultan Süleyman'ın çocuklar hakkında bile çok fazla teferruatlı malumat yok. Mihrimah Sultan, padişahın çok sevgili kızı olduğu halde doğum tarihini bile bilmiyoruz. Ancak evlendiği tarih malumdur. Çünkü sultanın düğünü şehzade kardeşlerinin sünnet düğünüyle aynı gün olmuştu, Cihangir ve Bayezid'le.
Öyle olmasaydı da bu kadar net bilebilir miydi?
Bilinmezdi efendim. Çünkü sultan düğünleri bu kadar bilinmez ama sünnet düğünleri çok mühimdir. Şimdi Osmanlılar'da evlenme düğünlerinden çok sünnet düğünlerine emniyet verilir. Padişahların en mühim düğünleri sünnet düğünleridir. Bu Sur-u Humayun günlerce İstanbul halkı eğlenmiş, yedirilmiş, içirilmiş, sadakalar dağıtılmış. Onun için Sur-u Humayun'u, yani sünnet düğünü herkes bilir. Mihrimah Sultan da o gün evlendiği için ayını gününü biliyoruz.
Şimdi şöyle bir şey, tabii bu düğünlerin tarihleri neden tam olarak bilinmiyor kısmını biraz da sosyal hayat ve Osmanlı padişahlarının ya da İslamiyet'in onlara verdiği bir takım hakları kullanma biçimleriyle ilgilendirmek, ilişkilendirmek gerekir.
Doğru. Bir kere şehzadeler zaten evlenmezler çünkü onlar cariyelerle evlendikleri için düğün yapmazlar. Hı hı. Sultanlar evlenirler, şehzadelerin sünnet düğünü olur. Sultanların da düğünleri çok zaman siyasi maksatlarla yapıldığı için ve hanedanla halk arasında bu bakımdan bir mesafe olduğu için çok fazla bilinmez. Ama evlendiği bilinir. Ama hı hı. Sünnet düğünleri biraz daha tantanalı olur. Fakat Mihrimah Sultan'ın düğünü öyle değil, çok tantanalı olmuştur. Evlendiği şahıs da oldukça tantanalı birisidir. Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devrinin mühim simalarından. Hatta onun evliliğiyle alakalı da bir hikaye anlatırlar. Mihrimah Sultan evlenme çağına gelince ona bir namzet aranıyor. Kim evlensin, kimle evlensin. Padişah kızları herkes de evlenemez malum. Osmanlı Sarayı'nın bir takım kaideleri var, gelenekleri var. O da şu, ilk zamanlar padişah kızları veya kız kardeşleri Anadolu beylerine verilirdi. Anadolu beylikleri kalmayınca bu kızlar kimle evlenecek? Osmanlılar'da soylu sınıf yok. O takdirde devlette yetişmiş, liyakatiyle kendini ispat etmiş devlet adamlarına verilir. Böylece hem o devlet adamı sarayda yetiştiği için saray kültürünü, terbiyesini bilir. Hem hısım akrabası ailesi olmadığı için sultanı mutazarrır edemez. Hem de böylece bunlar damat yapılarak saraya kendi aralarında bir klik oluşturma, bir muhalefet cephesi oluşturmalarının önüne geçilir. Mihrimah Sultan da büyüdüğü zaman, 17 yaşına geldiği zaman kendisine Rüstem Paşa seçilmiş. Rüstem Paşa kim? Rüstem Paşa Osmanlı tarihinin en menfi şahsiyetlerinden birisi olarak bilinir. Hırvat asıllı bir devşirmedir. Enderun'a alınmış, Enderun'da yetişmiş ve Diyarbakır Beylerbeyi olmuş. Rüstem Paşa bu evlilik tarihinde sultandan hayli yaşlı. 40 yaşlarında, annesinden büyük, Kanuni Sultan Süleyman'dan ise 5 yaş küçüktür. Çok amşan bir yakışıklılığı olduğunu duymadık. Fakat Rüstem Paşa çok zeki ve kabiliyetli bir devlet adamıdır. Muhtemelen Kanuni Sultan Süleyman'ın onu damat namzedi seçmesi bundan olsa gerek. Nitekim tarihteki hadiseler de bunu gösteriyor. Şimdi işin başka yönü var. Tabii ki padişahın kızının evlendiği kimse hem bir mükellefiyet altına giriyor hem de bir devlet kuşu başına konuyor. Yani her ikisi de var. Bu devlet kuşu Rüstem Paşa'nın başına konmasını istemeyenler var. Her zaman muhalifler olmuştur, insanların çekişmeler olmuştur.
Bu sıradan bir evlilikte bile oluyor.
Oluyor.
Birisine tabii. Soruyorsunuz nerede? İyi diyor da diğeri...
Olmaz diyor falan. Hı-hı. Kızın annesi istiyor, babası istemiyor falan. Burada da Rüstem Paşa'nın düşmanları, Rüstem Paşa'nın damat olmasını istemeyenler hemen bir komplo kuruyorlar. Diyorlar ki paşa cüzzamlıdır. O zaman cüzzam çok mühim bir hastalık, tedavisi yok ve bulaşıcı olarak bilinen bir hastalık. Bir padişah kızının cüzzamlı bir damat namzedine verilmesi mevzu bahis değil. Fakat bu dedikodu da olabilir. Peki yolu ne bunun? Diyarbakır çok uzak. Anlamak mümkün değil. Bir saray tabibi vazifelendiriliyor. Güvenilir bir saray tabibi Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'da ben bu işi çözerim diyor. Diyarbakır'da paşanın çamaşır itimadını kazanıyor. Paşanın çamaşırlarının içine bit koyuyor. Bit cüzzamlının çamaşırında yaşamazmış. Cüzzamlı olmayan çamaşırında yaşarmış. Bit yaşıyor ve bunun üzerine saray tabibi paşanın cüzzamlı olmadığına dair rapor veriyor. Ve düğün gerçekleştiriliyor. Bunun üzerine şair diyor ki olacak bir kişinin bahtı kavi talihi yar, kehlesi dahi anın mahallinde işe yarar. Bu şu demek. Bir kimsenin bahtı kavi, talihi güçlü ve ona dost ise biti bile zamanında işe yarar. Ve ondan sonra bir tabir. Bu bir atasözü olmuştur. Darb-ı mesel. Bir de tabir vardır. Kehle-i ikbal. Kehle bit demektir. Kehle-i ikbal, ikbal biti. Yani yükselme biti. Bir kimsenin tamamen şans eseri yükselmesi karşılığında kullanılan tabirdir. Sizin filancaya bir kehle-i ikbal oldu derler.
Peki burada bir şans eseri yükseliş mi var?
Halbuki şans eseri yükseliş yok ama olmayacaktı. Yani cüzzam rivayeti eğer dinlenseydi olmayacaktı. Yani bu kehle-i ikbal bir bit veya şöyle diyelim. Bir insanın çok büyük bir muvaffakiyet elde etmesine vesile olan çok küçük amillere kehle-i ikbal denir. Ama kritik yani. Kritik. Yani küçüktür ama kritiktir.
Mihenk taşı gibi.
Mihenk taşıdır. İşte buna Kehli İkbal demek adet olmuştur. Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan evlendiler. Dillere destan bir düğünle evlendiler. Mutlu oldular mı? Mutlu olduklarına, olmadıklarına dair bir bilgi yok. Bunu da daha ziyade Mihrimah Sultan'ın iyi huyluluğuna bağlıyorlar. Çünkü Rüstem Paşa aşırı derecede kıskanç bir paşa. O zamanlarda henüz paşalar saraya karşı şahsiyetlerini muhafaza ediyorlar. Öyle höt dedi mi korkan insanlar değil. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kız kardeşi vardı. Şah Sultan kocası Lütfü Paşa ile evliydi. Lütfü Paşa'nın bir icraatını Şah Sultan sert bir dille tenkit edince Lütfü Paşa Şah Sultan'ı sultan falan dinlemeyi bir tokatlıyor. Evet. Şah Sultan bunun üzerine kocasını boşuyor. Fakat Lütfü Paşa'ya kimse dokunamıyor. Çünkü Lütfü Paşa hem büyük bir bilgindir, hem büyük bir devlet adamıdır. Yani o zamanlar...
Ama boşama şansı var tabii.
Boşama yani. Ben senden artık yapamam diyor. Ama bir şey yapamıyorlar. Yani padişah bile sen benim kız kardeşimi nasıl döversin, nasıl vurursun demiyor, diyemiyor. Çünkü o zaman vezirlerin bir güçleri var, karizmaları var, şahsiyetleri var. Ama zaman geçince artık sadece damat olduğu için... kıymeti olunca artık bunu yapmaları mümkün değil.
Tam da onu söyleyecektim.
Değil.
Bir liyakatınız varsa o geldiğiniz yere dair.
Evet.
Sadece adınız ya da evliliğiniz değil yaptığınız iş.
Mesela tarihte hiçbir şeyi Rüstem Paşa'yı damat Rüstem Paşa diye anmaz. Çünkü Rüstem Paşa kim ne derse desin liyakatli bir insandır. Yani Osmanlı Devleti'nde ve sadrazamlık yapmış ve en uzun süre 12-13 sene sadrazamlığı var. En uzun süre başbakanlık yapmış devlet adamlarındandır. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir devlet adamına icabında padişahım burası sizin salayet sahanız değil. Sadrazam benim. Bensem ben böyle karar verdim. Ben değilsem beni vazifeden alınız diyecek kadar da medeni cesareti olan öyle kayınpederine de yani aman aman ne olur ne olmaz diye eyvallah olmayan bir insandır. Fakat Rüstem Paşa'nın başka dezavantajları vardı ki onun başın menfi bir şahsiyet olarak tanınmasına sebebiyet verdi.
Kısa bir aradan sonra onları da konuşalım.
Türkiye'nin konuşan radyosu. Gece gündüz 24 saat. TGRT FM.
Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Mihrimah Sultan'ı konuşuyoruz. Genelde biz padişah eşlerinin hayır hasenat işlerini ve onları konuşmayı bu programda çokça yapıyoruz. Evet. Ama padişahın kızları, kız kardeşleri biraz daha sanki geride kalmışlar. Ya da biraz daha az mı konuşuluyorlar?
Az konuşuluyor. Onların da çok hayratı vardır. Yani bu Mihrimah Sultan, efendim Şah Sultan, Zeynep Sultan, Esma Sultan, Adile Sultan bunlar hayır hasenatta yarışmış kimselerdir. Sultan Hamid'in kızlarından Ayşe Sultan diyor ki hatıralarında biz diyor padişah kızlarının diyor bir tahsisatı vardır diyor geliri. Fakat biz bu gelirimizi diyor sadece elbise ve mücevher almakla harcamayız. Elbette elbise ve mücevher alırız çünkü bizim bulunduğumuz girip çıktığımız yerler bunu icap ettiren yerlerdir. Ama diyor bizim aynı zamanda da çok diyor hayır kapılarımız vardır. Her sultan bir mahalleyi almıştır diyor. Mesela Çengelköy'ü biri almış, Kuzguncu'yu biri almış. Orada bir kız var, gelin olacak, yetim. Ona çeyizi, o mahalleyi hangi sultana düşmüşse o yapar. Veya orada bir ev yanmış, o aileye o sultan yardım eder. Orada bir genç delikanlı var, iş kuracak, ona yardım eder. O mahallenin su yolları arızalanmış. Oraya cami, mescit ihtiyacı var, o sultan yardım eder. Böyle bir neredeyse amme hizmetlerini, belediye hizmetlerini paylaşmış.
Evet, yerel yönetimi. Evet.
Bundan zevk duyardık diyor. Padişah kızlarının da padişah hanımlarından ve annelerinden geri kalan yeri yoktur. Ama dediğiniz gibi bunlar ikinci planda kalmışlardır. Şunun altını çizmek lazım. Osmanlı hanedanında erkekler ve hanımlar var. Erkeklere şehzade deniyor. Bunun biri padişah oluyor. Hanımlarına sultan deniyor. Erkeklerin hanımları İşte padişahsa eğer kadın efendi ikbal oluyor, padişah değilse bir şey olmuyor. Bunlar fakirdir. Yani hanedanın erkek mensupları padişah hariç fakirdir. Hiç paraları yoktur. Çok fakirdirler.
Onların yok mudur bir...
Gelirleri vardır ama çok mahduttur ve kontrol altında yaşarlar. Her yere gidemezler, herkese görüşemezler. Şehzade olmak çok kötü bir talihsizliktir Osmanlı Hanedanı'nda. Ama sultanlar öyle değildir. Sultanlar istediği gibi gezebilir, meşru dairede evlenebilir, ailesini ayrı bir sarayda oturur, dostu, çevresi olur, ahbapları olur ve parası olur. Zengindir.
Bu yüzden de bazen kardeşlerine yardım da ederler.
Yardım ederler, evet. Evet. Padişahların ve şehzadelerin, mesela bu yakın zamanda da böyle. Osmanlı Hanedanı'nda Sultan 5. Murat şehzadeyken, Sultan Aziz şehzadeyken sultan hanımların ona yardım ettiğini biliyoruz. Yani şehzadenin kız kardeşine değil, kız kardeşin şehzadesine para verdiğini biliyor. Çünkü şehzadenin geliri çok az, kasten öyle tutulmuştur. Çok fazla parası olmasın.
Güçlenmesin.
Güçlenmesin, etrafında adam toplamasın, ona bel bağlayanlar, ümitlenenler olmasın diye düşünülmüş bir tedbir bu. Bir de valide sultan zengindir. Padişah hanımlarından da işte Hürrem Sultan gibi çok sevilen bir hanım ancak zengin olur. Onun dışındaki hanımların da ancak tahsilatı kendisine yeter. Ama valide sultan olursa o da bir Bezmalem gibi, Pertevniyel gibi, Emetullah, Rabia Gülnuş gibi, Saliha Sultan gibi valide sultan oldukları zaman bunlar hem otoriteleri ve itibarları artıyor hem paraları artıyor. Hı hı. Ama işte Mihrimah Sultan gerek İstanbul'daki camileri gerek Mekke'deki aynı Zelihası ve sair memleketlerde yaptırmış olduğu küçük mescitler, su yollarıyla hayır hasenatta yarışmış, hı hı, bir insandır. Hatta mesela donanmaya çok meraklıymış Mihrimah Sultan.
Neden acaba?
Kocası hiç meraklı olmadığı için belki. Rüstem Paşa'nın sadrazam olduğu fakat donanmaya fazla meraklı olmadığı söylenir. Belki de Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir kaptanı derya varken ben niçin donanmaya meraklı olayım da.
Zaten ehline teslim
evet,
etmiş.
Ama Rüstem Paşa'nın donanmayla çok ilgilenmediği söylenir. Kardeşi Sinan Paşa vardır. O da çok meşhurdur. Bu iki kardeşin saraya alınıp da Enderun'dan yetişmeleri de enteresan. Sinan Paşa da kaptanı derya olmuştur. O da Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii ile tanınır. Rüstem Paşa'nın donanmaya düşkün olmamasının belki tersi, Mihrimah Sultan çok meraklıydı. Malta seferine çıkarken 400 kadırga ne demek efendim, bunu kadırga deyince insanlar kayık zannetmesin. Donanımlı bir gemi bu. Mihrimah
Sultan. Ben 400 deyince de 400 bin altın gibi düşünüyordum.
Belki
ama
de belki
çok
öyledir ama
pahalı altın, bir şey.
Pahalı bir şey, bu gemileri hazırlatıyor.
400 gemi.
İçini donatıyor küreğiyle topuyla, bu kolay bir şey değil. Donanmaya veriyor. Ama Mihrimah Sultan'ın donanmaya tek hizmeti bu değil. Donanmaya demir ihtiyacı vardır malum. Demir üreten demir döküm üreten ne denir ona, değirmen,
maden
vakfetmiştir donanmaya. Yani demir üretiyor, imal ediyor, eritiyor, bunu donanmaya vakfetmiş, servetiyle almış bu madeni.
Demir döküm atölyesi gibi bir şey mi yoksa
hem atölye,
maden?
Hem maden.
Çıkıyor,
maden çıkıyor ve
toprakta işleniyor.
Bunu donanmaya vakfetmiş. Bu enteresandır Mihrimah Sultan'la alakalı. Mihrimah Sultan'ın iyi huyluluğundan bahsettik. Rüstem Paşa'nın kıskançlığı malum.
Biraz Rüstem Paşa'nın kişiliğinden de bahsedelim.
Çok kıskanç. Yani bu nadir görülen bir husus Osmanlılar'da, bu kıskançlık, ama Rüstem Paşa böyle. Hatta
kıskançlarken hani ikili ilişkilerde eşini kıskanıyor
anlamında
mı yoksa? Eşini
hiç kimseyle görüşmesini istemiyor, dışarı çıkmasını istemiyor. Biraz hanımını kıskanıyor. Hatta Mihrimah Sultan çok hastalık geçirdi. Yani evlendikten sonra muhtemelen doğuma bağlı bir hastalık geçirdi. Bu hastalık sebebiyle de ömrü boyu sıkıntı çekti. Hiçbir zaman rahat bir zamanı olmadı. Eve bir Rum doktor geliyor, hatta da bu doktorun muayenesine izin vermiyor Rüstem Paşa. Fakat sonra diyor ki yani bu artık tıptır. İstemeye istemeye izin veriyor ve bunu kitaplar yazdığına göre Rüstem Paşa'nın yani bir doktora izin vermesini bile büyük bir iş olarak görmeleri, kıskançlığını göstermesi bakımından mühim ve aynı zamanda Mihrimah Sultan'ın böyle bir kimseyle mutlu görünen bir evlilik devam ettirmesi de iyi huyuna, iyi huyluluğuna delalet etmektedir. Rüstem Paşa sert, fazla konuşmayan bir şahsiyet, içine kapanık, ciddi, hatta ilme çok meraklı olduğu söyleniyor. Tarihi çok severmiş. Bir Osmanlı tarihi yazmıştır kendisi. Yani bu bakımdan da mühim. Şimdi Rüstem Paşa'yı beğenmezler ama bugün hangi başbakan hatıralarını yazmaktan acizdirler. Rüstem Paşa bir Osmanlı tarihi yazmıştır Lütfü Paşa gibi. Kendinden önceki sadrazamlardan biri, o enişte işte biraz evvel anlattığım. 5000 kitaplık bir kütüphanesi vardı. O zaman için 5000 yazma az bir eser değildir. Değme kütüphanelerde bulunmaz. Fakat sanata, şiire çok alaka duymadığı söylenir. Tabii bunun neticesi olarak şairleri himaye etmemiştir. Şairler de bunun aleyhine bir propaganda zemini hazırlamışlardır. Rüstem Paşa'nın her yaptığı şairler tarafından bire bin katılarak abartılmıştır.
Halbuki sevmeseniz bile himaye etmeniz gerekir.
Evet, hata işte evet. Hata. Yani kaybeden politikacılar derler ki basın çok önemliymiş, biz bunun önemini bilmedik derler. Hı hı. Mesela bu çok mühimdir. Sevseniz
o zamanın basını gibi görmek lazım. Aynen değil öyle. Mi? Çünkü sadece şiir yazmıyorlar.
Hatta daha güçlü. Çünkü bunlar halkla çok temas içinde oldukları için şairlerin yaptıkları propagandalar sizi bitirmeye yeter ve bitirmiştir de tarihte. Rüstem Paşa'nın da en büyük hatalarından birisi budur. Rüstem Paşa kabiliyetli ve muktedir bir vezirdi, dediğim gibi hayırseverdi. Osmanlı tarihinin en zengin şahsiyetlerindendir. Hatta kendisine pintilikle suçlamışlardır. Yani şairlere yardım etmeyince pintilikle, cimrilikle suçlamışlardır. O da bunun neticesinde çok büyük bir servet elde etmiştir. İşte bu büyük servet de pintiliğinin neticesi demişlerdir. Fakat Rüstem Paşa'nın hayır hasenatı pek çoktur. Edirne'de yapmış olduğu külliye hala bugüne intikal etmiştir. Kervansarayıyla, hanıyla, hamamıyla. İstanbul'da dünyanın en güzel camilerinden birisi. Mısır Çarşısı'nın yanında Rüstem Paşa Camii vardır. Nereden güzel bu cami? Küçük, zarif bir cami. Sinan eseridir. Çinileriyle. Dünyanın en güzel çinileri buradadır. Çalına çalına kalanlar bile insanı hayran etmeye yetmektedir. Rüstem Paşa'nın servetini yazan bir defter var efendim. Büyük bir defter. Topkapı Sarayı'dadır. Düşünün, servetinin yazıldığı büyük bir defter. Çok zengin bir şahsiyet.
Bu şahsına ait mi? Şahsına ait. Sonra savaşlarda elde edilen.
Efendim, savaşlarda ettiği ganimetler var, hasları var, yatırımlar yapıyor, çiftlikleri var, para kazanıyor. Fakat neticede hatta bundan dolayı kendisini rüşvetçilikle suçlayanlar vardır. Bunun da antır parantez söyleyeyim. Osmanlılarda ve bütün o zamanki yeni çağ Avrupa devletlerinde yüksek bir makama getirilen memur bir nevi tayin harcı mahiyetinde bir vergi öder. Buna pişkeş veya caize derler. Bunun bir kısmını padişaha, bir kısmını sadrazama ve bir kısmını devlet hazinesine öder. Bu ödenen pişkeşler bu işi bilmeyenler tarafından vay beni tayin et, sana rüşvet vereyim gibi algılanmıştır. Bu
şimdiki
yanlıştır.
Şimdiki mantıkla bakıyoruz demek ki.
Osmanlılar zamanında ve yeni çağ devletlerinde umumi bütçe yoktur. Gelen vergiler, toplanan gelirler bazen doğrudan verilecek yere verilmektedir. Yani hazineye gelip oradan verilmiş değildir. Bu caizeler sadrazamın varidatından birisidir. Yine antır parantez söylemek istiyorum. Osmanlı tarihinde sadrazamlara çok büyük bir salahiyet, yetki ve çok büyük mükellefiyetler yüklenmiştir. En ufak bir hatası hayatına mal olabilmektedir.
Peki bir sadrazamın maaşı ne kadardır?
Çeşitli devrelere göre söylemek mümkün. Yani şimdinin parasıyla aylık birkaç yüz bin lirayı tutabilecek bir serveti vardır. Ama şimdi gene antır parantez söyleyeyim. Sadrazam yanında çalışan herkesin maaşını kendisi verir.
Yani geliri bu kadardır ama gideri de çok, onunla ölçülüdür.
Hatta çok zaman sadrazamlar, çoğu sadrazamlar servet sahibi olamamışlardır. Masrafların çokluğu sebebiyle. Ama yine de kendilerine muazzam bir gelir temin edilmiştir mühür verilirken. Bu da Osmanlılarda nimet külfet karşılığındadır. Bir karşılığı. Bir adama külfet yüklüyorsanız nimetini de vereceksiniz. Nimet yüklüyorsanız külfetini de yükleyeceksiniz. Rüstem Paşa'nın bu serveti devlete kalmıştır. Çünkü Rüstem Paşa netice itibariyle köle asıllı bir devlet adamıdır. Mihrimah Sultan'dan evli olsa bile vefat ettiği zaman mal varlığı hazineye intikal etmiştir. Rüstem Paşa ile Rüstem Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın sağlığında vefat etmiştir. Mihrimah Sultan ondan sonra Sultan II. Selim devrini yaşadı kardeşi ve Sultan III. Murat devrini yaşadı. Sultan III. Murat devrinde Hala Sultan adıyla ve Sultan II. çok itibar gördü.
Ne enteresan bir hayat
evet,
değil mi?
Annesi öldükten sonra sarayın valide sultanı adeta o oldu ve ondan sonra da itibar gördü. Kendisini ibadete ve hayra tahsis etti ve işte biraz evvel zikrettiğimiz İstanbul'un iki nadide eseri olan Mihrimah Sultan camilerini yaptırdı. Fakat ne birinde ne ötekinde gömülüdür. Babasının yanında gömülüdür. Babasının İnteresan sevgili kızı şey. Süleymaniye Türbesi'nde babasının yanında gömülüdür. Bu Mihrimah Sultan camilerinden İskele'deki uzun yıllar tamirattaydı, kapalıydı. Edirne Kapı'daki ise İstanbul'un yedi tepesinden en yüksek olanının üstündedir. Fakat o da bir 18. asırdaki küçük kıyamette bir Sultan Hamit zamanında 1894 zelzelesinde çok hasar gördü. Sonra tamir edildi. 1999 zelzelesinde minaresi yıkıldı. Tekrar inşa edildi. Yani cami biraz da talihsiz bir camidir ama çok güzel bir camidir. Çok zarif bir camidir. Hatta benim en beğendiğim şairlerden Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Harap Mabedi adında bir eseri vardır. Rıza Tevfik Meclis-i Mebusan azası iken Edirne Kapı Camii'ne gitmiş. Bir yolu düşmüş 1914-18 arası harbi umumi sıralarında. Mabedin o harap halini görünce çok üzülmüş. Mabed çok ruhaniyetlidir Edirne Kapı'da. Çok üzülmüş ve Harap Mabed adında bir şiir yazmış. Bu şiiri Millet Meclisi'nde de okumuş. Meclis-i Mebusan'da. Ve o kadar millet gözyaşları içinde dinlemiş ve ondan sonra hemen bir tahsisat o zor şartlarda çıkarılarak Mihrimah Sultan Camii tamir edilmiştir.
Sonrasında da etrafındaki yerleşim yeri sebebiyle ciddi anlamda sıkıntılı günler geçirdi.
Efendim Edirne Kapı surlarının dibindedir. Oralar eskiden hep mahalleydi. Zaman içinde yol genişletildi. Mahallenin bir kısmı kaldırıldı. Altı tarafında Sulu Kule vardır. Orada da Hümaşah Nesişah Sultan Camii vardır. O da Büskene Sultan Camii. Fakat şu anda etrafında çok fazla bir ev yoktur. Ev olmaması sebebiyle cemaati eskisi kadar çok değildir. Şu anda bir esnaf camii hüviyetindedir Mihrimah Sultan Camii.
Şimdi yeni yapılan belki sitelerle vesaire. Belki
tekrar şenlenmesi cemaat bakımından mümkündür.
Şimdi enteresan bir şey. Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve o dönem şahsiyetleri. Aslında bir gün belki sadece konumuz bu olabilir.
Tabii bunların her birisi enteresan şahsiyetlerdir. Düşünün mesela Mihrimah Sultan'ın bir tek kızı oldu. Bir oğlu oldu yaşamadı. Bir kızı oldu. O da önce Semiz Ali Paşa ile evlendi, sadrazamdır. Sonra o vefat edince nişancı meşhur Feridun Bey ile evlendi. O da vefat edince Aziz Mahmut Hüdayi ile evlendi, İstanbul'un meşhur şeyhlerinden. Bundan değil ama diğerlerinden olan çocukları oldu ve 3 tane daha sadrazam geldi. Binaenaleyh Mihrimah Sultan'ın soyu hem devam etti hem soyundan 3 sadrazam geldi. Düşünün kocası sadrazam, damadı sadrazam, 2 torunu daha var sadrazam. Mesela bunlar enteresan şahsiyetlerdi. Bunların da hayır hasenatları vardır Hümaşah. Hanım Sultan. Yani dediğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman devrinin hem sarayla alakalı olan şahsiyetleri hem saray dışındaki şahsiyetleri mühimdir. Rüstem Paşa mesela Mihrimah Sultan'ı sevdi, bir daha evlenmedi. Zaten damatların sultanlardan önce hanımı varsa ondan ayrılması, sultandan sonra ise evlenmesi yasaktır. Tek sadece sultanla evli olabilir. Cariye ile evlenebilir ama sultanın kuması olamaz. Çünkü
hür kadınla evlenebilir.
Evet, yani kumalar arasında geçimsizlik olursa hanedanın itibarı zedelenir.
Bir sırlar vesaire anne evde yaşanıyor olması, doğru. Açık edilmesi anlamına geliyor. Yine aynı dönem isimlerine baktığınızda işte Hürrem Sultan'ı görüyoruz, Sualde Sultan öyle. Yine aynı dönemin karada, denizde büyük komutanları var.
Söylemeyi ihmal ettim. Belki dinleyicilerimiz de soru işareti hasıl olur. Bu bazı filmlerde, dizilerde, romanlarda da geçiyor. Şimdi dedim ya Rüstem Paşa sadrazam olduğu için tabii bazı sert kararlar almak icap ediyor. Uzun zamanda sadrazam olmuş. Uzayan iktidarlar insanları bezdirir. Çok da öyle sempatik birisi değilmiş. Böyle insanlara yaranayım beni sevsinler diye soğuk birisi. Şairleri sevmiyor. Çok da hayır para dağıtmıyor etrafındakilere. Onun için muhalifi çok. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Sultan Mustafa'yı idamını herkes Hürrem, Mihrimah ve Rüstem Paşa üçlüsünden bilmiştir. Böyle de bir menfi şöhret sahibi olmuştur. Ben bunda methaller oldukları kanaatinde değilim. Belki memnun olmuşlardır Şehzade Mustafa'nın idamına ama Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle bir komployla oğlunu idam ettireceği kanaatinde değilim. Bu dediğim gibi tarihi şahsiyetlerin yapmış oldukları hatalar, politik hatalar sebebiyle çok düşman edinmelerinin bir neticesidir.
Bu da gerçeği ayırt etmek, ayıklamak
çok
zordur, kolay
değil. Çok zordur. Hele 500 sene sonrasından geriye dönüp de şu haklıydı, bu haksızdı demek pek kolay değil. Bunu tarihçiler bile yapamazlar.
Zaten hayatta mahkeme kurmamak lazım.
Evet.
Genel anlamda kendi günümüzü yaşarken de öyle. Anca onu vicdanımızla kendimiz belki yapabiliriz. Başkalarını muhakeme etmek pek haddimize düşmemeli.
Şimdi, eski tarihçilik geleneği bir efsane geleneğidir. Efsaneler abartılı olur. Ondan sonra gelen tarihçilik ideolojik tarihçilikti. İdeolojik tarihçilerde iyiler ve kötüler vardır. Gri hiç yoktur. Ama günümüz modern tarihçiliğinde artık hadiseler ortaya konuluyor. Bu hadiseler aralarındaki korelasyonlar ve ihtimaller sadece ihtimal olarak söyleniyor.
Neredeyse bilimsel bir program gibi, bir bilgisayar
evet,
programı
aynen
gibi.
Öyle, aynen öyle. Mesela olabilir. Böyle olduğu söyleniyor. Böyle bir rivayet vardır deyip geçmek her zaman en doğrusudur.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz efendim. Haftaya yine görüşmek üzere.